Ayrım 7. Fıtrat, İsmail Saymaz. Sayfa 101. Switch çalışmadı. İçinde 10 işçinin olduğu asansör saat 19.30'u geçerken hareket etti. Tırmandığı B kulesi 33. kata kadar yükselmişti. Asansörün çıkabileceği üst sınırı ise 31. kattı. Asansör bu kata çıktığında nihai sınır kesici adı verilen son kat switch'i yoluyla otomatik olarak durması gerekiyordu. Ancak switch ya anahtarı olmadığı, ya çalışmadığı, ya da devre dışı bırakıldığı için asansörü durdurmadı. Asansör 31. katta durmayarak üst kata çıktı. Bu katta asansörün tutunacağı dişliler ve raylar bitiyordu. Raylar bittiği için asansör kapısının bulunduğu yöne doğru eğilerek duvara çarptı. Tavanda motor ve emniyet sistemini sağlayan dişlilerle bağı koptu. Tabanı 33. kattaki koruyucuya çarpan asansör raylar üzerinden hızla aşağıya indi. Yüzlerce metre yüksekten düşen asansör saniyeler sonra yere çakıldı. Asansördeki 10 işçi düştükleri yerde can verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 23 Eylül 2014 tarihli bilirkişi raporu. İşler yürüsün diye mi çıkarıldı? Kazadan hemen sonra şantiyeye giden bilirkişiler asansörün bir ölüm yolculuğuna çıkarıldığını tespit etti. Rapora göre çalıştırmaya başlamadan önce gözle ve işlevsel kontroller yapılsaydı switch'in aktif olmadığı fark edilecek ve asansör faaliyetten men edilecekti. Böylece kazanın da önüne geçilmiş olacaktı. Peki switch neden, kimler tarafından devre dışı bırakılmıştı? Bilirkişilere göre asansöre üçüncü ve yetkisiz kişiler müdahale etmiş olmalıydı. Geda Major korkunç bir ihtimali işaret ediyordu. Şirket avukatlarının iddiasına göre işveren ertesi sabah işbaşı yapacak işçilere 32. kata malzeme taşınması için switch'in devreden çıkarılması talimatını vermişti. Avukat Mustafa Güneş ve Emre Okur'un 18 Eylül 2014'te sunduğu dilekçe. 12 operatörden 3'ü eğitilmiş. Nihai sınır kesici işlevi gören switch'in çıkarılmış olması halinde bile asansörün durdurulması mümkündü. Bu da yukarı yönde mekanik durdurucu yoluyla olabilirdi. Ancak bu işlevi yerine getirmek operatörün kontrolüne bağlıydı. 5 günlük işçi Hıdır Ali Genç'in böyle bir teknik eğitimi ve bilgisi yoktu. Genç rapora göre tehlikeler karşısında eğitimsiz ve olası riskler konusunda bilgisizdi. Raporda eğitimin verilmesi halinde kazanın önlenebilir olduğu görülmüştür deniyordu. 23 Eylül 2014 tarihli bilirkişi raporu sayfa 5. Geda Major 6 asansörü vardiyalı kullanan 12 işçiye eğitim vermesi gerektiği halde 3'ünü eğitmiş, işveren bu işçilerin çalışmasına göz yummuştu. AGY sayfa 8. Geda Major periyodik muayeneleri gereği gibi yapmadığı ve emniyet aksamları görevini yerine getirmediği için kazada etkin rol oynamıştı. Torunlar GYO asansörün çalıştırılmasının elim neticelerinin farkında olmasına rağmen işi durdurmadığı için sorumluydu. NCA asansör kazalarına, ramak kala hallerine, yakın ve hayati tehlikeye rağmen CSGB'ye bildirimde bulunmamıştı. Bu nedenle Geda Major ve Torunlar Asli, NCA'nın yöneticileri ve çalışanları talih kusurluydu. İşçiler mi? Eğitimleri yok, sertifikaları var. İşçilerin tümü ağır çekim cinayete tanık olmuştu. Kaza sırasında A blokta diğer asansörü kullanan Ercan Kılavuz da bu işçilerdendi. Otomatik durdurucu yokmuş, yalan söylüyorlarmış. Kaza yapan bu asansörde önceleri 4. ve 3. kattan düşmeler meydana geldi. Mesafe kısa olduğundan can kaybı olmadı. Önlem alınmadı. Asansörü çıkmak istemedik. Baskı uygulandı. İşten çıkarılma tehdidi yapıldı. Mecburen çalıştık. Her an ölümle yüz yüze kaldığımdan psikolojik destek aldım, ilaç kullandım. Ercan Kılavuz'un 16 Eylül 2014'teki ifadesi. Bir diğeri Resul Kızıl'dı. Kızıl'a göre asansörler Nisan 2014'ten bu yana bozuk olduğu halde arızalar günlük olarak gideriliyor ve işler yürüsün diye o anlık tamir ediliyordu. Yangın eğitimi almamasına rağmen Kızıl'a eğitim sertifikası verilmişti. Yangın çıkınca Kızıl eğitimsiz olduğu için müdahale edememişti. Kızıl, bu kaza firma sahiplerinin duyarsızlığı, insan hayatına önem vermemesi nedeniyle meydana gelmiştir. %46 engelli raporum olmasına, raporu iletmeme rağmen yeri geldiği zaman günde 16 saat çalışıyordum. Normalde 7 saat çalışmam gerekiyordu, beni çalışmaya zorluyorlardı diyordu. Resul Kızıl'ın 17 Eylül 2014'te Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadesi. Emrah Acar'a göre olanlardan Torunlar GYO'nun sahibi Mehmet, Emre ve Aziz Torun'un bilgisi vardı. Kaza sonrası Mehmet Torun, aralarında Emrah Acar'ın da olduğu 3 işçiyi çağırıp gazetecileri konuşmayın demişti. Emrah Acar'ın 16 Eylül 2014'te Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadesi. Acar basına konuşunca şantiye önünde protesto eylemi yapan 21 işçiyle birlikte kapı önüne kondu. İşçiler başka ne yapsındı? 25 sanık var, patronlar suçsuz. Yargı kazadan 5 gün geçtikten sonra harekete geçti. Fatura ağırlıklı olarak asansörü kiraya veren Gede Majör'e kesildiği için bu şirketin ortağı Orhan Demirel ve İmalat Müdürü Önder Türksoy ile asansörün bakımından sorumlu Adem Akyıldız ve Turgay Dalkıç tutuklandı. Sanıklar içinde tek işveren olan Demirel kısa süre sonra tahliye edildi. 5 tutuklunun da içinde olduğu çoğu torunlar GYO'nun yönetici ve şeflerinden oluşan 25 sanığa bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan dava açıldı. Sanıklar arasında torunlar ailesi yoktu. Onlar için kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Sertifika sahte çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Aralık 2014'te ilk duruşması görülen dava Adem Akyıldız ve Turgay Dalkıç'ın itiraflarıyla başladı. İki işçi hiçbir mesleki eğitim almadıklarını ifade etti. Böylece Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldıklarını gösteren sertifikanın usulsüz olduğu ortaya çıktı. Avukat Yıldız İmrek, sertifikaları temin eden Orhan Demirel için suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme talebi reddettiği gibi, tutukluyken bıraktığı Demirel'e yönelik adli kontrolü kaldırdı, Akyıldız'ı tahliye etti. İkinci duruşmanın görüldüğü 15 Şubat 2015'te savcılık, bilirkişi raporuna göre asli kusurlu sayılan Torunlar GYO ve Geda Majör'ün yetkileri tutuksuz yargılanırken tutuklu 3 işçinin cezaevinde olmasının dengesizliğe ve eşitsizliğe yol açtığını savundu. Bu nedenle 3 tutuklunun bırakılmasını istedi. Sözde adaletsizlikte adalet sağlanıyordu. Mahkeme bu talebi 20 Şubat 2015'teki 3. duruşmasında kabul etti. Böylelikle kazadan 5 ay sonra tutuklular serbest bırakılmış oldu. 10 işçinin ailesi halen adalet bekliyor. TOKİ cana değil gelecek paraya baktı. 10 işçinin can vermesinden sonra dosyalar açıldığında facianın çok daha önce Ali Sami Yenstad'ı arazisinin TOKİ eliyle Torunlar GYO'ya devredildiği günlerde başladığı anlaşıldı. İhmaller ve usulsüzlükler zincirinin ilk halkası TOKİ'nin azgın rant hevesiydi. Bu nedenle savcılık TOKİ 4 nolu uygulama dairesi başkanı Niyazi Özdemir ve 5 yetkilisine soruşturma açtı. Ancak TOKİ soruşturma izni vermedi. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu kararı kaldırdı ve soruşturma açılmasına hükmetti. Kararda TOKİ'ye suçlamalar yöneltildi. Kurula göre TOKİ inşaat işine yönelik müşavirlik bakımından etkili bir hizmet sunmadı. Partiyle ait plan değişikliğine bağlı olarak emsal oranında yaşanabilecek artışa odaklandı. İşin yazılı hükümlere göre yapılıp yapılmadığı konusunda İstanbul 4 nolu uygulama dairesi görevini aksattı. TOKİ'nin tapuyu geç devretmesi inşaatı yapan şirkete yapı denetiminden vergi ve harçtan muafiyet sağladı. Bu sayede şirket inşaatta 24 saat çalışma izni çıkardı. https://www.noktaradikal.com.tr/turkiye/tokiye/agir/suclama/istinin/canina/degil/emsal/oranina/odaklandilar/15.00.07.38/ Bu kararla TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Ali Seydi Karaoğlu, 4 nolu uygulama dairesi başkanı Niyazi Özdemir ve 4 görevli hakkında kamu zararına neden olarak görevi kötüye kullanma iddiasıyla dava açıldı. Kazadan 2 gün sonra iş durduruldu. TOKİ görevlilerine 2 yılı aşkın bir süre sonra da olsa dava açılırken ÇSGB izin vermediği için iş müfettişlerine dokunulamadı. Oysa iş müfettişleri şantiyedeki ilk teftişi 6-18 Haziran 2013'te yapmış ve para cezası kesmekle yetinmişti. İkinci teftiş işçi Erdoğan Polat'ın ölümünden sonra gerçekleştirilmiş ve yine para cezasına başvurulmuştu. Üçüncü ve son teftiş ise 10 işçinin ölümünden 2 gün sonra 8 Eylül 2014'te yapılmıştı. Bu teftiş sonunda çalışanlar için hayati risk oluşturan hususlar nedeniyle işin durdurulmasına karar verilmişti. http://www.2.tbmm.gov.tr/day24/7/7/51688/sgc.pdf. ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, İstanbul Grup Başkanı Zeki Kömürcü ve iki iş müfettişi hakkında soruşturma izni vermedi. İş Teftiş Kurulu, İstanbul Grup Başkanlığında 23 yıldır iş müfettişliği yapan Şeref Özcan'a göre meslektaşları ÇSGB'nin 2014 yılı başındaki talimatı gereği Torunlar GYO'da işi durdurmamış, para cezası vermekle yetinmişti. Dolayısıyla yetkileri bakanlıkça kısıtlanmıştı. Meslek yaşamında 1000'e yakın ölümlü inşaat kazasını inceleyen Özcan, Torunlar başta olmak üzere iş kazalarının tamamına yakınının öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu ifade ediyor. İş müfettişi Şeref Özcan, işçinin öleceğini biliyorsak bu kaza mıdır? İş Teftiş Kurulu'nun yapısı ve görevi nedir? Kurulumuz, İLO'nun 1081 sayılı sözleşmesine istinaden iş sağlığı ve güvenliği, ücret, çocuklar ve kadınların korunması üzerinde çalışma yapması için kurulmuş. İşverenler ve işçilerden bağımsız, Çalışma Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteriyor. Müfettişlerin dış baskıdan etkilenmemesi için üçlü kararnameyle atama yapılıyor. Atanırken Çalışma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzası gerekiyor. Görevden alınması da üçlü kararnameyle oluyor. Müfettiş sayımız 1100'ü buldu. Bunun ben dahil 650 civarı teknik müfettiştir. Yani iş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapanlar. Türkiye'deki tüm tesisleri 650 müfettiş mi teftiş ediyor? İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden o kadar. Diğerleri, işin düzenlenmesi, ücret, fazla mesai, gece çalışması, çocuk işçiliği konularında sosyal müfettiş dediğimiz biz de aynı unvana sahip arkadaşlarım teftiş ediyor. İstanbul'da ne kadar müfettiş var? Sanırım 120 civarı. Bir ara 19'a kadar düşmüştü sayımız. Siz hangi bölgelere bakıyorsunuz? Bütün Türkiye'de görev yapıyoruz. Teftiş için bu sayı yeterli mi? Bizdeki iş yerlerinin %7-8'lik kısmı tüm işçilerin %60'ını çalıştırıyor. Esasen etkinlik her yere gitmekle değil, müfettişlerin uygulayacakları yaptırımların uygulama gücünden geçiyor. 2014'ün Ekim ayında İstanbul'da inşaat iş kolunda teftiş olmuştu. 1200 inşaatın 800'ü kapatılmıştı. Ancak 800 inşaattan kapatılan oldu mu bilmiyoruz. Biz kapattığımızı kaymakamlığa bildiriyoruz. Onlar polis veya jandarma aracılığıyla uyguluyor ya da uygulamıyor. Anladığımız kadarıyla 800 kapatmanın çoğu uygulanmadı. Yazı ya kaymakamlıkta kayboldu ya da poliste. Müfettişin yetkileri arasında neler var? Her türlü iş yerine günün her saatinde girebilir. Risk görüyorsa işçileri oradan alıkoyabilir. İş yerinin bir bölümü tehlikeliyse bir bölümünde, tamamı tehlikeliyse tamamında durdurma verebilir. O an derhal yapabilir. Müfettiş durdurmak istediğinde üzerinde baskı olur mu? Muhakkak olur. Müfettiş görevli olmasa bile riski gördüğünde teftiş yapabilir. Ama neyle karşılaşacağı müfettiş için kaygı konusudur. Türkiye'de güçlü işveren grupları var. Hükümetle, siyasetle iç içe olan. Bunlara durdurma vermenin riski vardır. Bu riski müfettişin göze alması lazım. Göze alırsa ne olur? En fazla Türkiye'nin başka bir yerine gönderilebilir. Siz hiç gönderildiniz mi? Gönderildim, evet. Kars, Ardahan ve Iğdır'a gittim. 2 ay kalıp teftiş yaptım. Bu bir sürgün mü? Merkez kadrosu olduğumuz için sürgün olmaz. İstanbul'da da teftiş yapabilirim, Ardahan'da da. Teknik açıdan sürgün değildir. Ancak ben en kıdemli müfettişlerdenim. Ocak ve Şubat ayında nasıl bir kamu yararı ve çalışma riski var ki İstanbul yerine Ardahan'a gittik. Neden hakkınızda böyle bir tasarrufta bulunuldu? Rahatsız olanlar vardır. Aslında müfettiş iş yerine gittiğinde işveren rahatsız olur. Her teftişten sonra sağa sola şikayet gelmesi normaldir. Buraya kadar anlaşılır. Asıl sorun bakanlığın buna dahil olmasıdır. Sizinle ilgili oldu mu? Başka türlü niye gideyim? Ne olduğunu bilmem mümkün değil ama ben o ay 10 yere gitmişsem onundan da şikayet olmuştur muhakkak. Kimse ne iyi oldu müfettiş bizi teftiş etti demez. Böyle bir işveren türü icat edilmedi daha. Sorun disiplin soruşturmasına konu olmadan işlem yapılmasıdır. Teftişler yeterli ve etkin yapılıyor mu? Devletin teftişi uygulamasında sorun var. Şimdi iş yerlerindeki noksanları açığa çıkarıp süre verdik. Yaptırım uyguladık ve çıktık diyelim. O an için düzelttik. Ertesi gün ne olacağının kontrolü yok. O yüzden pek çok önlem müfettişten sonra bozulabilir. Önlemin denetimi nasıl olacak? Sonraki teftiş ne zaman olursa 2 yıl, 3 yıl sonra. Böyle bir sorun var. Bir de şunu bilmiyoruz. Müfettişe görev verilirken küçük bir maden ocağı da Soma'da bir kabul ediliyor. İş yerine özel teftiş planlaması yok. Müfettiş de her zaman da işini yerine getiriyor. Soma'daki arkadaşlarımızın o ayki programında teftiş gün sayısı 3 ya da 4'tür. Teftiş bitmedi, 2 ay daha uzattım demesi mümkündür ama üzerinde şöyle bir baskı dolaşır. Teftiş niye uzadı, neden bitmiyor? Bu disiplin soruşturmasına konu olabildiği için müfettiş sınırlı günde orayı bitirmeye çalışır. Neyi bitirebilirsiniz? En kötü neyse onu seçmeye çalışırız. Bunun anlamı şu, 4500 işçinin çalıştığı yerde sadece kişisel koruyucuları kontrol ederseniz, bırakın madene girmeyi, maskelerin kontrolünü yapmaya bile süreniz yetmez. O halde müfettişin gittiği her yerde iş kazası olur. Olur tabii ki. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'teki genel seçimler döneminde müfettişlere iş yeri kapatmayın baskısı uygulandı mı? Bir yılda 2 seçim oldu. 2 seçimden bir ay önce zaten müfettişlerin %90'ı eğitime alındı. Antalya'da seminere gittiler. Dolayısıyla o ayın teftişleri yapılmamış oldu. Normalde senede bir ay eğitim yapıyoruz. Ancak 2015 yılında Mayıs ve Ekim aylarına gelecek şekilde 2 ay eğitim yaptık. İkisi de seçim öncesine denk getirildi. Benim kanaatim bu seçimde fazla teftiş yapıp seçmenlerin rahatsız olmaması içindi. Eğitimde gördük ki kurulun bakanlığa bağlı olması bağımsız olmasını sağlamıyor. En uygun yöntem bağımsız bir üst kuruldur. Bu kurulda bürokratlar değil, emek ağırlıklı sosyal taraflar olursa müfettiş kendini güvende hisseder ve daha iyi sonuç alabiliriz. Siz en uzun süre inşaat alanında teftiş yaptınız sanırım. Evet, en çok inceleme yaptığım alandır. 1000 civarında ölümü incelemişimdir. Kazaların ortak özellikleri nedir? Normalde inşaatlardaki ölümler 1 veya 2 ölümlü olurdu. İnşaatta ölüm oranı yüksektir ama genelde 1 veya 2 ölümle karşılaşırız. Bunun istisnaları Esenyurt ve Torunlar'dır. Bundan önce beton dökümü sırasında katın çökmesi şeklinde karşılaştığımız çok olay vardı. Beton kalitesinin artması işi hızlandırsa da kazaların önüne geçemedi. Elimde birkaç kaza rakamı var. Biri 1993'te olmuş. İlim Yayma Cemiyeti'nin yaptığı Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nin inşaatında 7. kat kaçak yapılıyormuş. Kat çökmüş, 4 işçi ölmüş. 1994'te Çerkezköy'de Ziraat Bankası inşaatı yapılırken son kat beton dökümünde kat çökmüş, 7 işçi ölmüş. 2005'te bir cami inşaatında kubbe çökmüş, birden çok kişi ölmüş. Bunlar benim teftişini yaptıklarım. İlginçtir, aynı kaza tekrarlanıyor. Belki yılda bir tane çökmeyle karşılaşırız. En çok ne oluyor inşaatta? İşçinin yüksekten düşmesi oluyor. Kalıp yaparken, kalıp sökerken, sıvı ve boya yaparken düşüyor. Bunu sadece emniyet kemeriyle 100-200 liralık teknolojiyle önleyebiliriz. Emniyet kemeri teknolojiden sayılmaz galiba. Teknolojiyi şundan söyledim. İskele gerekebilir ama bunun maliyeti 500 lirayı bulmaz. Bu ölüm nedeninin arkasından işçilerin üzerine cisim düşmeleri, elektrik çarpması, makine kazası gelir. Son dönemde beton araçlarının döküm hortumlarının basınçtan delinmesi, kırılması ve patlaması da kaza nedeni oldu. Ama 100 çeşit kaza tipi yok. 10 çeşit kaza var ve durmadan tekrarlanıyor. Neden tekrarlanıyor? Çünkü çözecek ne irade var ne yaklaşım var. Sadece noksan tespit etme var. O irade kim? Siyasi iradedir. Müfettiş gönderiyor. Müfettişler yapmıyor mu? Diyelim 3. kattaki sorunu çözdünüz. Her şeyi mükemmel yaptınız. 7 gün sonra 4. kat çıktı. Orayı bilmiyorsunuz ki. Bu durum nasıl çözülebilir? Şöyle bir sorun var. Durdurma verdiğimiz inşaat bir ay sonra yine durduruluyor. İnşaatın durdurma nedenlerini gidermek çok kolay. İşverenler hallediyor. 4 kat yukarı çıkıyor, yine durduruluyor. İşçi ölene kadar tekrarlayıp duruyor. Çünkü kaza olduğunda işveren yargılanmıyor. Torunlarda yaşadığımız gibi. Bir patron, bu işi o taşerona verdim, buna verdim diyor. 1 yıl önceye kadar iş güvenlik uzmanları sorumluydu. Bu yetmedi, şantiye şeflerine ve yapı denetim firmalarına da sorumluluk verildi. İşverenin önünde güçlü bir baraj kuruldu. Torunlardaki kazanın benzeri 2015'te Esenyurt'ta tekrarlandı ve 3 işçi öldü. Üstelik bu inşaat iş müfettişleri tarafından durdurulmuştu. Kaymakamlık harekete geçmemiş ki inşaat çalışmaya devam etmiş. Aynı ihlaller TOKİ inşaatlarında da var. Büyük projelerde durdurma verilmeyen iş yeri yok. Hepsi durdurulmuş. İnönü Stadı, Galatasaray Stadı, Kartal'daki Adliye Sarayı, TBMM'nin Ankara'daki ek bina inşaatı, Dolmabahçe'deki restorasyonu. TBMM iş kazalarını önlemek için yasa çıkarırken ek binasını ihale ettiği patron bunu uymuyor yani. Kamu ihale kanununda sıkıntı var. İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili bir maliyet kalemi yok o sözleşmelerde. Bir hesap yapmıştım. Her senede küçük gerilimde 100 işçi hayatını kaybediyor. Elektrikten kaynaklı kazalar mutlak önlenebilir kazalardır. Topraklama yaparsınız, o iş yerine kaçak akım rölesi kurarsanız tedbir alınmış olur. Bunlar varsa o iş yerinde ölüm beklemiyoruz. Kaçak akım rölesi pahalı mıdır? 30 lira, 50 lira, 60 lira. Bir iş yerine topraklama ve kaçak akım rölesi yapsak her yıl 100 işçiyi kurtarabiliriz. Bunun maliyeti iş yeri başına 600 lira ise iş yeri sayılarıyla 350 milyon dolar. Bu sene bu parayı ayırdık mı biz? Hayır. Ne yaptık? İşverenin keyfine ya da teftişe bıraktık. 2017'de böyle bir hazırlığımız var mı? O da yok. Demek ki 2017'de de 100 işçinin öleceğini biliyoruz. Buna iş kazası yerine iş cinayeti demek birileri mutsuz olsa da doğru bir tanımdır. Neden? 2017'de 100 insanın elektrik çarpmasının öleceğini bugünden biliyorsam buna kaza demek doğru değildir. Biz gerekli 350 milyon doları işverenin keyfine bırakmak yerine devlet soruyla yaptırsak bu işi çözeceğiz. Aslında siyasi iradeden kastım tümüyle budur. 350 milyon doları elektrikten ölecek 100 işçi için harcayalım mı, harcamayalım mı? İş sağlığı ve iş güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığı çok disiplinli bir alandır. Kazanın bir bilinemezlik, istenmeme, kaçınamama yanı var. 350 civarında işçinin inşaatta öleceğini biliyorsam kazadan bahsedemeyiz. Aynı işverenin iş yerinde aynı tip kazadan arka arkaya oluyorsa kaza mı oldu diyeceğiz. İncelediğiniz kazaların kaçı kaçınılmazdı? 5000 kaza incelemişsem 50 tane çıkmaz. Daha da azdır. Örnek vereyim, Mavi Çarşı'ya Molotov kokteyli atıldı. Mağazaların önünde parfüm olur genelde. Molotov kokteylli parfümleri tutuşturuyor. Parfümler tutuşunca mağazanın kapısı alev perdesine dönüyor. İnsanlar yukarıya kaçıyor, işçilerden biri yangın söndürme tüpünü alıp sıkıyor, tüp çalışmıyor. Aynı işçi bir üst kata çıkıyor, o kattaki tüpü alıyor, bir daha sıkıyor, yine çalışmıyor. Ne yapmaları lazım? Yangın merdiveninden çıkmaları lazım. Olayda hem işverene hem belediyeye kusur verdik. Bir belediye yangın merdiveni var mı yok mu diye bakmadan ruhsat vermiş. İşveren yangın tedbiri almamış. İkisi olsa bir insanın burnu kanamayacak. Bunlara kaza değil, olacağını bildiğimiz haller diye bakıyoruz. O halde biri işe başlarken hangi önlemleri almazsa kaza olacağını biliyor. Tabii biliyor. Hatta büyük ihalelerde beklenen kaza maliyete dahildir. Kartal'da bir inşaata ağ gelmişler, işçi düşerse ağ tutsun diye. İşçi düşmüş, ağı delip geçmiş. Bakıyorsunuz ki ikinci kattan sonra ağın yukarı çıkması lazım. İnşaat yükseldikçe ağı yükseltmemişler. İşçinin düştüğü yerle ağ arası 5 kat. Adam ağ gelmesi gerektiğini biliyor ama lütfedip de çıkarmamış. Metal sektöründe bir fabrika vardı. Yılda 20-22 işçinin sağ el işaret parmağının birinci boğumu kopuyor. Aynı makinelerde teftiş sonucu 3 yıldır tek işçinin parmağı kopmadı. Bu kadar basit. Para harcayacaksın. Tek sorun o. Ve büyük paralar değil anladığımız kadarıyla. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kimi zaman pahalıdır ama insan canını nasıl parayla karşılaştırabiliriz? 5 yıl içinde 100 işçinin siz sağ el işaret parmağını birinci boğumunun koparıyorsunuz. Çorlu'da bir kere postane önünde oturdum. O kadar çok insanın parmağı yok ki. Çoğu tekstil ve metal sektörü ağırlıklı olduğu için o sektörler parmak koparır. Bizde sektörel kazalar vardır. Hep ölüm konuşulduğu için sanki kol kopması ve felç olma konu değilmiş gibi geliyor. Hakikaten Çorlu'da otursay metal, deri ve tekstilden dolayı parmaksız çok kişi göreceksin. Ki elleri ya cebindedir ya da eldivenlidir yaz sıcağında. Elleri cebindedir derken, insanların bu durum kendi utancıymış gibi elleri cebindedir. Öyle çalışmaya devam mı ederler? Artık iş bulmaları zor tabii. Parmakları olmayınca iş cinayetlerinin en önemli sonucu korkunç bir yoksullaşmadır. İş gücünüz kaybolur ve iş bulmanız güçleşir. Tekstilde 5 yıl üzerinde çalışanların %25'inde işitme kaybı var. 20 yılı geçenlerde bu %70'e çıkıyor. Boyahanelerde kol kopması yaygındır. Meydana gelen kazaların ne kadarı öngörülebilir? Tamamı öngörülebilir. İnşaat, tersane ve madende öngörülemeyecek kaza yoktur. Meslek hastalıkları hakkında hiç konuşmadık. Kaza meydana geldiğinde insan, belki ben atlatırdım bunu der. Meslek hastalığı öyle değil. Etrafta bulunan herkesi yok eder. Bir dava dosyası vardı. İşçi silikozis olmuş seramik fabrikasında. İşçinin iki tanığı, tedbirler alınmadı diyor. Sizde var mı diyor hakim. Bizde de var diyorlar. Sonra işveren tanıkları geliyor, her türlü tedbirin alındığını, bir eli yağda bir eli balda çalıştıklarını anlatıyorlar. Hakim, sizde var mı silikoziz diyor. Biz de silikoziziz diyorlar. Meslek hastalığı böyle. Tanımlanmayacak bir maliyet getiriyor. O yüzden meslek hastalıkları yönünden istatistiklerimiz çok zayıf. Dünyanın en iyisi biziz rakamlara göre. Kazaların ne kadarı kader ve fıtrattır. Vallahi ilim yayma cemiyetinin İmam Hatip Lisesi'nin üstündeki kaçak katla cami kubbesi belki fıtrat olabilir mekan itibariyle. Nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? İşçiler sendikalaşırsa iş biraz daha kolay olur. Ama biliyoruz ki kriz dönemlerinde iş kazası sayısı artar. Şimdi kiralık işçilik geliyor. Çok açık ki iş kazası sayısı katlanacak. Çünkü iş yerini bilmeyecek işçi, makinesini bilmeyecek, kendisini güvende hissetmeyecek, iş yeri de bir kez daha parçalanacak. İş hukukunda kural vardır. İşçi işveren, iş yeri diye. Üçgenin bir kenarını çıkarırsanız orada iş hukuku kalmaz. Kiralık işçilikte iş yeri yok, işveren de yok. 7. ayrımın sonu, sayfa 116.